Ayrım 17.
Babam hiç kuşku yok ki bu son sözü ve bu gözdağını bana son darbeyi vurmak için saklamıştı. Korkutmalarının karşısında, ricalarının karşısında olduğumdan çok daha güçlüydüm. Bu parayı ona bırakacağımı size kim söyledi dedim. Noterim, dürüst bir adam, bana haber vermeden böyle bir iş yapılabilir miydi? İşte böylece bir fahişe uğruna kendinizi iflasa sürüklemenize engel olmak için geldim Paris'e. Anneniz ölürken metreslerinize cömertçe dağıtmanız için değil, onurlu bir biçimde yaşamanız için size bir şeyler bıraktı. Peki o bağışı neden yapıyordunuz öyleyse? Çünkü Margaret, sizin iftira ettiğiniz, ayrılmamı istediğiniz o kadın, benimle yaşamak uğruna sahip olduğu her şeyi feda ediyor. Siz de bu özveriyi kabul ediyor musunuz? Bir Mademoiselle Margaret'ın sizin uğruna bir şeyi feda etmesine izin vermek için ne biçim erkeksiniz siz efendi? Hadi bakalım, bu kadarı yeter. O kadından ayrılacaksınız. Az önce size rica etmiştim, şimdi emrediyorum. Ailemde böyle pislikler istemiyorum ben. Çabuk bavullarınızı yapın, benimle gelmeye hazır olun. İşte o zaman, beni bağışlayın baba dedim, sizinle gelmeyeceğim. O ne demek öyle? Çünkü artık bir emre boyun eğmeyecek yaşa geldim. Bu karşılık üzerine babam sarardı. Peki öyleyse efendi diye sözlerini sürdürdü. Bundan sonra ne yapacağımı ben biliyorum. Zili çaldı, Joseph içeri girdi uşağıma. Bavullarımı Paris oteline taşıtın dedi. Aynı zamanda da odasına geçip giyinmesini bitirdi. Geri döndüğünde hemen yolunu kestim. Margaret'ı üzebilecek hiçbir şey yapmayacağınıza söz verir misiniz bana baba dedim. Babam durdu, hor gören bir bakışla bana baktı ve siz delisiniz galiba diye karşılık vermekle yetindi. Sonra da ardından kapıyı şiddetle çarparak evden çıktı. Ben de indim, bir arabaya atladığım gibi Bougainville'e gittim. Margaret beni pencerede bekliyordu. 21. Bölüm. Hemen boynuma atılarak, "Oh çok şükür!" diye haykırdı. "En sonunda gelebildin. Ne kadar sararmışsın." Bunun üzerine babamla aramızda geçen sahneyi ona anlattım. "Ah Tanrım!" dedi. "Ben de bundan korkuyordum. Babanın geldiğini bize bildirmek üzere Joseph gelince bir felaket haberi almış gibi ürperdim. Vah zavallı dostum! Bütün bu üzüntüleri senin başına ben açtım. Babanla buluşmaktansa benden ayrılsan belki de daha iyi edersin. Oysa ben ona hiçbir şey yapmadım ki. Şurada sakin sakin yaşıyoruz. İleride daha da sakin bir yaşam süreceğiz. Bir metresin olması gerektiğini çok iyi bilir. Bunun da ben olduğuma memnun olmalı çünkü seni seviyorum ve durumunun izin verdiğinden fazlasında da hiç gözüm yok. Gelecek konusunda yaptığımız tasarıları ona anlattın mı?" Evet işte onun asıl sinirlendiği bu. Çünkü bu kararda karşılıklı aşkımızın kesin belgesini gördü. Öyleyse şimdi ne yapacağız? Gene birlikte yaşayacağız Margaret'cığım. Fırtınanın geçmesini bekleyeceğiz. Geçecek mi dersin? Geçmesi gerekir. Ama babam bununla yetinecek mi dersin? Ne yapabilir ki? Ne bileyim ben, oğluna söz dinletmek için bir babanın yapabileceği her şeyi yapar. Geçmiş yaşantımı sana anımsatır, beni bırakman için belki de yeni bir öykü uydurmak onurunu bana bağışlar. Seni sevdiğimi pekala biliyorsun. Evet ama şunu da biliyorum ki er geç babanın sözüne boyun eğmen gerekecek. Belki de en sonunda öyle masallara sen de inanırsın, belli olmaz ki. Hayır Margaret, onu ben kandırır, inandırırım. Bu büyük öfkeye arkadaşlarından birkaçının dedikodusu neden olmuş. Ama aslında iyi insandır, adildir. İlk düşüncesinden mutlaka döner. Sonra canım umurumda bile değil, ne hali varsa görsün. Yo Armand, öyle söyleme. Ailenle aranı açtığımı sanmasınlar da ben her şeye katlanırım. Bırak da bugün geçsin, yarın yeniden Paris'e git. Baban da senin gibi düşünmüş olur, belki de bir anlaşma yolu bulursunuz. Onun ilkelerini zedeleme. İsteklerine kimi ödünler veriyormuş gibi davran. Bana pek o kadar bağlı değilmiş gibi görün. O da her şeyi olduğu gibi bırakır. Umudunu kesme dostum. Ve bir şeyden de emin ol, onu hiç aklından çıkarma. Her ne olursa olsun Margaret'ın her zaman senindir. Yemin eder misin? Yemin etmeme gerek var mı? İnsanın sevdiği bir ses tarafından inandırılması ne kadar hoş bir şeydir. Margaret'la ben bütün günü tasarılarımızı yeniden konuşmakla geçirdik. Sanki onları bir an önce gerçekleştirmek zorunluluğunu sezinlemiş gibiydik. Her dakika bir olayla karşılaşacağımızı sanıyordu. Ama bereket versin ki günümüz yeni hiçbir şey geçirmeden geçti. Ertesi gün saat 10'da yola çıktım, öğleye doğru otele geldim. Babam çıkmıştı bile. Oraya gittiğini umarak evime gittim, hiç kimse gelmemişti. Notere gittim, kimse yoktu. Yeniden otele döndüm, saat 6'ya kadar bekledim, Bay Duval dönmedi. Ben de Bougainville yolunu tuttum. Margaret'ı bir gün önceki gibi beni pencerede beklerken değil ama mevsimin zorunlu hale getirdiği ateşin başında oturmuş buldum. Derin düşüncelere dalmıştı. Koltuğumu onunkine yaklaştırdım. Öyle dalmıştı ki ne eve döndüğümü ne de yanına oturduğumu duymuştu. Başını bile çevirmedi. Dudaklarımı alnına kondurduğumda sanki o öpücükle sıçrayarak uyanmış gibi ürperdi. "Beni korkuttun," dedi. "Babandan ne haber?" "Onu göremedim. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Onu ne otelinde ne de bulunabileceği yerlerde bulabildim." "Peki öyleyse, yarın yeniden gidersin, üzülme." "Beni çağırtmasını beklemek istiyorum. Bana öyle geliyor ki yapmam gereken her şeyi yaptım." "Hayır dostum, bu kadarı yeterli değil. Yeniden babanın yanına dönmelisin, özellikle de yarın mutlaka gitmelisin." "Neden özellikle yarın da başka bir gün değil?" Bu soru karşısında biraz kızardığını gördüğüm Margaret, "Çünkü senin bu konuda direncin daha iyi görünür. Bunun sonucu olarak bizim de bağışlanmamız daha çabuk olur," dedi. Günün geri kalan bölümünde Margaret düşünceli, dalgın, üzgün göründü. Ondan bir karşılık alabilmek için bir söylediğimi iki kez yinelemek zorunda kalıyordum. Bu düşünceli halini iki günden beri meydana gelen olayların gelecek konusunda uyandırdığı korkulara yoruyordum. Bütün geceyi ona güven vermekle geçirdim. Ertesi sabah bir türlü anlayamadığım ısrarlı bir kaygıyla beni gönderdi. Gene bir gün önceki gibi babam yoktu ama çıkarken bana şu pusulayı bırakmıştı. "Bugün beni görmek için yeniden gelirseniz saat 4'e kadar bekleyin. Eğer saat 4'te dönmezsem yarın benimle akşam yemeğine gelin. Mutlaka sizinle görüşmeliyim." Söylenen saate kadar bekledim, babam görünmedi, ben de gittim. Bir gün önce Margaret'ı üzgün bulmuştum. O gün de heyecanlı ve telaşlıydı. İçeri girdiğimi görünce boynuma atıldı ama uzun zaman kollarımın arasında ağladı. Gittikçe artışı beni gerçekten de kaygılandıran bu ani üzüntünün nedenini sordum. Kesin hiçbir karşılık veremedi. Bir kadın gerçeği söylemek istemediği zaman ne gibi bahaneler bulursa hepsini birer birer sıraladı. Margaret biraz sakinleşince yolculuğumun sonucunu anlattım. Ona babamın mektubunu gösterdim. Bunun iyi bir işaret olduğunu da belirtmekten geri kalmadım. Mektubu görünce benim de sözlerim üzerine gözyaşları öylesine bir arttı ki hemen Nani'ni çağırdım. Bir sinir nöbetinden korkarak bir tek sözcük söylemeden durmadan ağlayan zavallı kızcağızı yatağına yatırdık. Hiç konuşmuyordu ama ellerimi tutuyor, sürekli öpüyordu. Ben evde yokken hanımına bir mektup ya da bir konuk gelip gelmediğini sordum Nani'ne. Belki de böyle bir durumun buna neden olabileceğini düşünüyordum. Ama Nani'n bana hiç kimsenin gelmediğini, hiçbir şeyde getirilmediğini söyledi. Bununla birlikte bir gün önceden beri ortada bir şeyler dönüyordu. Margaret'ın bunu benden sakladığı oranda da kaygı verici bir şeydi bu. Akşama doğru biraz sakinleşir gibi oldu, beni yatağının ayak ucuna oturttu. Uzun uzun aşkının derinliğini yineledi, sonra da büyük bir çaba harcayarak bana gülümsedi. Çünkü elinde olmadan gözleri yaşlarla bulutlanıyordu. Bu üzüntünün gerçek nedenini ona itiraf ettirmek için elimden gelen her çareye başvurdum. Ama daha önce size söylediğim gibi belirsiz nedenler göstermekte ayak diriyordu. En sonunda kollarımın arasında uyuyakaldı. Ama bu bedeni dinlendirecek yerde büsbütün yoran bir uykuydu. Zaman zaman bir çığlık koparıyor, sıçrayarak uyanıyordu. Benim gerçekten de yanında olduğuma güven getirdikten sonra kendisine hep seveceğime yemin ettiriyordu bana. Ta sabaha kadar süren bu acı nöbetlerinden hiçbir şey anlamıyordum. O zaman Margaret bir çeşit uyuşukluk içine düştü. İki geceden beri uyku uyumuyordu. Bu dinlenme uzun sürmedi. Saat 11'e doğru Margaret uyandı. Yataktan kalktığımı görünce çevresine bakınarak haykırdı. Ne o? Şimdiden mi gidiyorsun? Ellerini tutarak, hayır dedim. Ama senin uykunu bozmak istemedim. Saat daha çok erken. Paris'e saat kaçta gideceksin? 4'te. O kadar erkenden mi? O saate kadar benimle kalacaksın değil mi? Elbette. Zaten her zaman öyle yapmıyor muyum ki? Oh ne mutlu. Daha sonra dalgın bir halle yemek yiyecek miyiz diye sözlerini sürdürdü. İstiyorsan yeriz. Sonra da gideceğin ana kadar beni sımsıkı kucaklayacak mısın? Elbette, olabildiğince erken dönmeye çalışacağım. Şaşkın gözlerle bana bakarak geri gelecek misin dedi. Elbette. Doğru doğru bu akşam geri geleceksin. Ben de her zamanki gibi seni bekleyeceğim. Gene beni seveceksin. Birbirimizi tanıdığımızdan beri olduğu gibi gene mutlu olacağız. Bütün bu sözler öyle kesik kesik duraksayan bir sesle söylenmişti ki öyle sürekli acı bir düşünceyi izler gibi görünüyorlardı ki her an Margaret'ın gene kendini kaybetmesinden korkuyordum. Dinle beni dedim. Sen hastasın. Seni bu halde bırakamam. Beni beklememesi için babama bir mektup yazacağım. Hayır, hayır diye haykırdı birdenbire. Sakın böyle bir şey yapma. Seni görmek istediği zaman da ona gitmene engel olmakla suçlar beni gene. Hayır, hayır oraya gitmelisin. Öyle gerekiyor. Hem zaten ben hasta falan değilim. Hiçbir şeyim yok. Aslan gibiyim. Kötü bir rüya gördüm ve daha uykumu alamadım. O andan sonra Margaret neşeli görünmeye çalıştı. Artık ağlamadı. Gideceğim saat gelince onu kucakladım, öptüm. Trene kadar benimle gelmek isteyip istemediğini sordum. Gezintinin onu oyalayacağını, biraz olsun avutacağını sanıyordum. Belki de açık havada iyi gelir diye düşünüyordum. Özellikle de olabildiğince uzun zaman onunla birlikte kalmaya önem veriyordum. Hemen kabul etti. Sırtına bir manto geçirdi. Yalnız dönmemek için Nanin'le birlikte bana eşlik etti. Belki 20 kez gitmekten vazgeçecek oldum. Ama çabucak geri dönmek umudu, babamı yeniden kızdırmak korkusu beni tuttu. Tren beni alıp götürdü. Ayrılırken Margaret'e akşama görüşürüz dedim. Karşılık vermedi. Bu sözcüğe bir kez daha yanıt vermemişti de G.Comte'u anımsıyor musunuz? Geceyi onun evinde geçirmişti. Ama o günler o kadar uzakta kalmıştı ki belleğimden sanki silinip gitmişti. Bir şeyden korkuyorsam bu herhalde artık Margaret'ın beni aldatması değildi. Paris'e gelince gidip Margaret'ı görmesini rica etmek için hemen Prudence'ın evine koştum. Konuşkanlığı ve neşesiyle onu oyalayacağını umuyordum. Haber vermeden içeri girdim. Prudence'ı tuvalet masasının başında buldum. Kaygılı bir halle bana, "Aa," dedi, "Margaret de sizinle birlikte mi?" "Hayır." "Sağlığı nasıl?" "Rahatsız." "Gelmeyecek mi?" "Gelecek miydi?" Bayan Duvernay kızardı, belirli bir sıkıntıyla karşılık verdi. "Canım, madem ki siz Paris'e gelmişsiniz, o da gelecek mi diye soruyorum." "Hayır." Prudence'un yüzüne baktım, hemen gözlerini indirdi, yüzünün ifadesinden ziyaretimin uzamasından korktuğunu okur gibi oldum. "Hatta Prudence'cığım yapacak bir işiniz yoksa bu akşam Margaret'ı görmeye gitmenizi rica etmeye gelmiştim. Ona arkadaşlık ederdiniz, daha olmazsa gece orada yatardınız. Onu hiç bugünkü gibi görmemiştim, hastalanmasından korkuyorum." Prudence, "Akşam yemeğini kentte yiyeceğim," diye yanıt verdi. "Onun için bu akşam Margaret'ı göremem ama yarın mutlaka onu görmeye giderim." Bayan Duvernay'den izin alıp ayrıldım. O da en az Margaret kadar düşünceli ve telaşlı görünmüştü bana. Oradan doğruca babama gittim. Büyük bir dikkatle beni inceledi. Elini uzattı. "İki ziyaretiniz beni sevindirdi Armand," dedi. "Benim konuyu enine boyuna düşündüğüm gibi sizin de düşündüğünüz umudunu verdi bana. Düşüncelerinizin sonucunun ne olduğunu sormama izin verir misiniz babacığım?" "Sonuç şu oldu dostum. Bana verilen bilgilerin önemini gözümde büyütmüştüm. Onun için sana daha yumuşak davranmaya karar verdim." Bunu duyunca sevinçle haykırdım. "Ne diyorsunuz babacığım?" "Şunu diyorum evladım. Her delikanlının bir metresi olmalı. Edindiğim yeni bilgilere göre de başka biriyle yaşayacağına Mademoiselle Guthier'in sevgilisi olmanı yeğliyorum. benim iyi yürekli babacığım, beni ne kadar mutlu ettiniz. Böylece birkaç dakika daha konuştuk. Sonra sofraya oturdu. Bütün yemek süresince babam pek cana yakındı. Bu mutlu değişikliği Margaret'a anlatmak için bir an önce Bougainville'e dönmekte acele ediyordum. Her dakika saate bakıyordum. Babam da bana, durmadan saate bakıyorsun diyordu. Benden ayrılmak için sabırsızlanıyorsun. Ah gençlik, demek ki siz gençler her zaman içten sevgileri kuşkulu sevgilere feda edersiniz, öyle mi? Öyle söylemeyin babacığım, Margaret beni seviyor, buna eminim. Babam karşılık vermedi. Ne kuşkulanıyor ne de inanıyor görünüyordu. Bütün geceyi birlikte geçirmemiz ve ertesi gün dönmem için çok ısrar etti. Ama Margaret'ı hasta bırakmıştım. Bunu babama söyledim. Ertesi gün gene geleceğime söz vererek erkenden Margaret'ın yanına dönmek için ondan izin istedim. Hava çok güzeldi. Babam istasyona kadar benimle geldi. Ömrümde hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Gelecek bana uzun zamandan beri görmeyi istediğim gibi görünmeye başlamıştı. Babamı o ana kadar hiç sevmediğim kadar çok seviyordum. Tam gideceğim dakikada kalmam için bir kez daha ısrar etti, kabul etmedim. Bana, onu bu kadar mı çok seviyorsun diye sordu. Deli gibi seviyorum. Hadi git öyleyse. Sonra da sanki bir düşünceyi kovmak istermiş gibi elini alnından geçirdi. Bana bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı ama elimi sıkmakla yetindi ve yarın görüşürüz öyleyse diye seslenerek yürüyüp gitti. 22. Bölüm. Tren hiç ilerlemiyormuş gibi geliyordu bana. Saat 11'de Bougainville'e geldim. Evin bir tek penceresinde bile ışık yoktu. Kapıyı çaldım, açan olmadı. Böyle bir şey ilk kez başıma geliyordu. En sonunda bahçıvan göründü, içeri girdim. Elinde bir ışıkla Nanin yanıma geldi. Margaret'in odasına gittim. Hanım nerede? Nanin. Hanım Paris'e gitti karşılığını verdi. Paris'e mi? Evet efendim. Ne zaman? Sizden bir saat sonra. Bana bir haber bırakmadı mı? Hiçbir şey bırakmadı. Nanin beni yalnız bıraktı. Mutlaka korkuya kapıldı diye düşünüyordum. Babamı ziyaret edeceğim bahanesiyle bir günü serbest geçirip geçirmediğimi anlamak için de Paris'e gitmiştir. Yalnız kalınca kendi kendime belki de Prudence ona pek önemli bir iş için mektup yazdı dedim. Ama oraya gider gitmez Prudence'u görmüştüm. Margaret'a mektup yazdığını düşündürecek hiçbir şey söylememişti bana. Birdenbire Margaret'ın hasta olduğunu söyleyince Bayan Duvernay'ın şu soruyu sorduğunu anımsayıverdim. Bugün gelmeyecek mi yoksa? Prudence'ın sıkıntılı, telaşlı halini de anımsıyordum. Bir buluşma kararını ele verir gibi görünen bu tümcü üzerine yüzüne baktığımda Prudence tam bir şaşkınlık içindeydi. Bu anı Margaret'ın bütün gün döktüğü gözyaşlarınkine eklendi. Babamın beni güler yüzle karşılaması o yaşları bana bir parça unutturmuştu. İşte o andan sonra bütün günün olayları gelip ilk kuşkumun çevresinde toplandılar ve onu düşünceme öylesine sıkı sıkıya kapıştırdılar ki babamın beni bağışlamasına kadar her şey bu kuşkuyu doğruladı. Margaret Paris'e gitmeye beni hemen hemen zorlamıştı. Yanında kalmayı önerdiğimde sakinleşmiş görünmüştü. Bir tuzağa mı düşmüştüm acaba? Margaret beni aldatıyor muydu yoksa? Yokluğunun farkına varamayacağım şekilde erken dönebileceğini hesaplamıştı da bir rastlantı mı onu geciktirmişti? Neden Nanine hiçbir şey söylememişti? Ya da neden bana iki satır bir şey yazmamıştı? Bütün bu gözyaşları, burada bulunmayışı, bu gizem ne demek istiyordu acaba? İşte o boş odanın ortasında gece yarısını gösteren saatte gözlerimi dikmiş, korkuyla kendi kendime bunları soruyordum. Sessizce yoluna devam eden saat, sevgilimin dönmesini ummak için artık zamanın çok geç olduğunu bana söylermiş gibi duruyordu. Bununla birlikte sunulan ve kabul edilen özverilerle birlikte aldığımız kararlardan sonra beni aldatması hiç olacak iş miydi? Hayır, ilk varsayımlarımı uzaklaştırmaya çalıştım. Zavallı kızcağız eşyalarına bir alıcı bulmuştur. Satışı sonuçlandırmak için de Paris'e gitmiştir. Bana haber vermek istememiştir. Çünkü kabul etmeme karşın gelecekteki mutluluğumuz için zorunlu olan bu satışın pek ağrıma gittiğini biliyor. Bundan söz ederek onurumu ve duyarlılığımı yaralamaktan çekinmiştir. her şey iyice bittikten sonra karşıma çıkmayı yeğlemiş olmalı. Prudence da onu mutlaka bu iş için bekliyordu. Beni görünce az kalsın gizini ele verecekti. Margaret alışverişi bugün bitirememiş olabilir. Onun evinde yatar ya da kim bilir belki de az sonra çıkar gelir. Çünkü onu ne kadar merak ettiğimi bilir. Daha fazla beni üzmek istemez. Peki ama o zaman bütün o gözyaşları nedendi? Bana olan büyük aşkına karşılık zavallı kızcağız hiç kuşkusuz o zamana kadar içinde yaşadığı ve kendisini mutlu eden, herkesi imrendiren lüksü ağlamadan bırakamadı herhalde. Bu pişmanlıkları büyük bir gönül hoşluğuyla Margaret'a bağışlıyordum. Onu öpücüklere boğarak gizemli kayboluşunun nedenini tahmin ettiğimi söylemek için sabırsızlıkla bekliyordum. Bu arada gece ilerliyor, Margaret bir türlü gelmiyordu. Kaygı yavaş yavaş çemberini daraltıyor, kafamı ve yüreğimi sıkıştırıyordu. Acaba başına bir iş mi gelmişti? Acaba yaralanmış, hastalanmış, ölmüş müydü? Belki herhangi bir içler acısı kazayı bildirmek üzere şimdi bir habercinin geldiğini görecektim. Belki de şafak beni aynı kararsızlık ve aynı korkular içinde bulacaktı. Yokluğunun bende yarattığı anlatılmaz dehşetler içinde onu beklediğim saatte Margaret'ın beni aldattığını düşünmek artık aklıma bile gelmiyordu. Onu benden uzak tutmak için istencinin dışında bir neden bulunmalıydı. Daha çok düşündükçe de bu nedenin herhangi bir felaketten başka bir şey olamayacağına kesinlikle inanıyordum. Ey boş erkek gururu, sen her biçime bürünürsün. Saat biri çalmıştı, kendi kendime bir saat daha bekleyeceğimi söyledim ama saat 2'de Margaret dönmezse Paris'e gidecektim. O sırada zaman öldürmek için bir kitap aradım çünkü artık düşünmeye cesaretim yoktu. Manon Lescaut'u masanın üzerinde açık duruyordu. Sayfalar yer yer gözyaşlarıyla ıslanmış gibi geldi bana. Kitabın sayfalarını gelişigüzel karıştırdıktan sonra kuşkularımın örtüsü arasından yazıları bana her türlü anlamdan yoksun görünen kitabı kapattım. Saat ağır ağır ilerliyordu, gökyüzü bulutluydu. Bir sonbahar yağmuru camları kamçılıyordu. Boş yatak bana zaman zaman bir mezar gibi görünüyordu. Korkuyordum. Kapıyı açtım, dinledim, rüzgarın ağaçlardaki gürültüsünden başka hiçbir şey duymadım. Yoldan bir tek araba bile geçmiyordu. Kilisenin saati hazin hazin buçuğu çaldı. İçeri birisinin girmesinden korkacak duruma gelmiştim. Bu saatte, bu kapalı, sıkıntılı havada yalnızca bir felaketin gelip beni bulabileceği duygusuna kapılıyordum. Saat 2'yi çaldı. Biraz daha bekledim. Sessizliği tek düze ve ölçülü görüntüsüyle yalnızca saat bozuyordu. En sonunda o yatak odasından ayrıldım, en ufak bir eşya bile yüreğin kaygılı yalnızlığının çevresindeki her şeye verdiği o hazin manzaraya bürünmüştü. Bitişik odada Nanin el işinin üzerinde uyuyakalmıştı. Kapının sesiyle uyandı, hanımının dönüp dönmediğini sordu. Hayır ama eğer dönerse kaygıya daha fazla dayanamadığımı, Paris'e gittiğimi söylersin ona. Bu saatte mi? Evet. Ama nasıl gideceksiniz? Araba bulamazsınız ki.